Ayrım 28.
Analitik incelemeye dayanmayan sanal yargılar her zaman düş kırıklıklarına yol açmıştır. Önüne altın tepsiyle sunulan padişahlık ömür boyu cumhurbaşkanlığı önerilerini Atatürk'ün elinin tersiyle ittiğini anımsamalıyız. Gerçek önderler böyle durumlarda belli olurlar. Sayın Cumhurbaşkanı, gerçek bilim adamları maske takmazlar. Kendilerini hiç saklamadan bezeksiz, donaksız konuşurlar. Yazarlar, büyük devlet başkanları bilginlerle düşüp kalkanlardır. Büyük bilginlerse devlet başkanlarıyla düşüp kalkmayanlardır. Nizamül mülk, Türkiye bilim adamlarının sık sık haklı çıktıkları bir ülke olmaktan kurtarılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, önemli olan Türkiye'nin laik ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu adım başı ilan etmek değil, onu gerçekten öyle yapmaktır. Türk ulusu artık bezdirici demokrasi öğütleri dinlemeyi değil, onu doğasıya yaşamayı bekliyor. Bu yoldaki her atılım kutsanmaya değer bir çabadır, saygılarımla. Sivil toplumda Atatürkçülüğün konumu, Adam Sanat Eylül 1993, Demokratikleşme Savaşımı. Demokratikleşme Savaşımı ülkemizde 200 yıla yaklaşıyor. Bunun ilk resmi belgesi Senedi İttifak 1807. Cumhuriyet döneminde hızlanan savaşım ilk dönemlerde Türk insanının kendi kendini yönetecek düzeyde olup olmadığı sınamalarıyla geçmiş. Başlangıçta özellikle Atatürk döneminde bu vesayetçi anlayışı halk kuşkuyla karşılamış. Sınamalar başarılı olamadığı için vesayetçi tutum tek particiliğe dönüş işaretini vermiş. Bekleme süreci yeniden başlamış. Bu sınamalarda halk etkin değil edilgindir. Olanı biteni seyretmekle yetinmektedir. Sürüklenen sürüklenir. O nedenle de yazgısına belirleyici değildir. Çok partili yaşama geçildiğinde niteliksiz bir tartışma başlar. Atatürk devriminden yana olanlarla devrime kin duyanların çatışması su yüzüne çıkmıştır. Sivil asker bürokrasisinin iktidarı her sınıftan halkla karşı karşıya gelmiş, batıda görülen sınıflar kavgası yaşanmamıştır. Bu niteliksiz çatışma çok partili yaşama geçtikten sonra da yine vesayetçi bir anlayışla 3 kez 1960, 1971, 1980 kesintiye uğratılmıştır. Bu kesintiler halkı hem küstürmüş hem de bilinçlendirmiştir. Bu bilinç sayesinde ülkemizde sivil ve demokratik topluma doğru hızlı bir evrim başlamıştır. Halkın istediği, Türk halkı kendisinin kurduğu kuruluşlarla, örgütlerle devleti yönetmek ve onu demokratik hukuk kuralları içinde tutmak istiyor. Hak ve özgürlüklerle özürlü bir anayasa istemiyor. Sivil toplumun, sivil giyinenlerin yönettiği toplum demek olmadığı, De Gaulle gibi, Eisenhower gibi generallerin de yönetici olabileceğini biliyor. El verir ki kurallara uyarak aday olsunlar, seçilsinler. Sivil toplumda halk yönetendir, yönetilen değil. Çünkü kendini yönetenleri o belirler. Böyle bir toplumda ne efendi vardır ne de vasi. Elinden tutulan demokrasiyi sindirebilecek düzeye gelip gelmediğine kendisinin değil, asker, sivil, bürokrat gibi kimi yönetenlerin, vasilerin karar verdiği, vesayetçi anlayışla yönetilen bir toplumda sivil toplumun demokrasinin olmazsa olmaz koşullarının conditio sine non bulunmadığı bir gerçektir. Çünkü yönetime katılımcılık yoktur. Her türlü düşüncenin örgütlenmesine izin verilmemiştir. Eşitlik yoktur. Farklılaşma, çoğulculuk gerçekleşmemiştir. Atatürk dönemi. Şimdi geriye dönelim. Atatürk devrimi, Türk halkını demokrasiye hazırlayan bir sürecin adıdır, vesayetçidir. Halkın demokrasiyi sürdürecek düzeye gelip gelmediği vesayetçi anlayışla iki kez sınanmış, sınamalar olumsuz olunca yine aynı anlayışla tek partili döneme dönülmüştür. Bu açıdan uzun erimli Atatürk devriminin uzak amacıyla yani demokratik ve sivil toplumu gerçekleştirme ereğiyle çeliştiği bir gerçektir. Ancak kanınca kısa erimde devrim yakın amacıyla yani sivil topluma geçiş ve hazırlanma süreciyle uyumludur. Kendi içinde karşıtını taşımayan olgu diyalektik dinamizmden yoksundur. Kuralı doğruysa uzun erimde ortaya çıkan çelişki kısa erimde Atatürk devriminin atılımcı öz yapısının vazgeçilmez dinamiği olmuştur. Toplum bugünkü dinamizmini o dönemi yaşamasına borçludur. Atatürk devrimi gibi eşsiz bir dönemi yaşadığı içindir ki Türk toplumu bugün demokrasi dışında bir rejimle yönetilmek istememektedir. Toplum dinamiktir, sürgüt gebedir. İran ve Türkiye örneklerini inceleyenler vesayetçi Atatürk dönemiyle ülkemizde nasıl bir tohumun atıldığını kolaylıkla görebilirler. Atatürk devrimi Türk demokrasisinin döl yatağı olmuştur. Geniş çerçeveden bakanlar bunu kolaylıkla görebilirler. Günümüzde Türk toplumu, ancak sağlıklı bir doğum için çok duyarlı bir noktadayız. Atatürk devrimi demokratik sivil topluma, uzun elimdeki içi çelişkisinden arınarak geçiş izni vermelidir. Bu zorunludur. Sivil topluma eksiksiz evrilmede, Atatürk devriminin olumsuz bir etkene dönüşmemesi, böylesine özverili ve eşsiz bir dönemi yaşamış olmanın anlamsızlaşmaması için sivil toplumun yasalarına uymalıyız, katı olmamalıyız. Sivil toplum. Burada bir kez daha altını çizerek vurgulamak istediğim noktalar var. Neydi Atatürk devrimi? Sivil toplumu gerçekleştirmede geçilmesi gereken bir yol, kullanılması gereken bir araç, uzak amacı ereği neydi? Sivil toplum. Yani halkın katılımıyla yönetilen devletin hukuk sınırları içine çekildiği, her türlü düşüncenin dikeylemesine ve yataylamasına örgütlenip serpildiği, teklik içinde çokluğun, unita multiple, yaşandığı, böylelikle de toplumsal ilerleme dinamizminin yakalandığı bir toplum, topluluk, cemaat olmaktan çıkmış, gerçek bir toplum aşamasına ulaşmış olabilmesi için bir halkın bu düzeyi yakalaması zorunludur. Böyle bir toplumda devletin konumu ve işlevi ise bellidir. Çok hukuk az devlet formülü içinde devlet yalnızca hukuka yaslanır. Hukuk ise devletten her tür görüş, inanç ve düşünce karşısında yansız ve mesafeli olmasını ister. Hukuk karşısında kısa çöple uzun çöp eşit haklara sahiptir. Eşitlik ve özgürlük esas olduğundan uzun çöpten kısa çöp hakkını mutlaka alır. Hak zorbalık yoluyla dağıtılamaz. Büyük balıklar küçük balıkları yutamazlar. Küçük balıkların yaşama ve büyüme hakları vardır. Devlet bu hakkı sağlar. Küçük balığın doğası gereği ister büyüsün isterse büyümesin, yaşama hakkı devletin güvencesi altındadır. Sivil toplumda halk kendi kendine homurdanıp söylenmez. Söyler, yüksek sesle konuşur. Görüşler, düşünceler arasında hiyerarşi yoktur. Azınlığın görüşünü çoğunluğa benimsetme hakkı vardır. Örgütlenir. Düşünceye, akla yasak bölge yoktur. Düşünce ve akım olarak komünizmde, faşizmde, kökten dincilikte, barış içinde yaşama hakkına sahiptir böyle bir toplumda. Sivil toplumu gerçekleştirmek iddiasıyla ortaya çıkan bir devlet bu ortamı yaratmak zorundadır. Devletin öz görevi her türlü ve karşıt görüşlerin sergilenip örgütlenmelerini hukuk kalıplarının saptandığı barış tekniği içinde sağlamaktır. Zorbalığa büyük balığın küçük balığı yutmasına izin vermemektir. Demek sivil toplumda yasaklanan tek şey zorbalıktır. Düşünce değil, zorbalığın karşısında demokratik otoritesi olan devlet vardır. Yanlı devlet. Eğer devlet örgütlenmesini temellendirdiği anayasasında belli bir dünya görüşünden ya da ideolojiden yana olduğunu ilan ederse, bu öz görevinden sapmış yanlı bir devlet konumuna girmiş demektir. Çünkü bu öbür görüşleri önceden mahkum etmek anlamına gelir. Söz gelimi, anayasasında faşizm ya da kökten dincilik görüşünü benimseyen bir devlet, komünist, komünizm ideolojisini benimseyen bir devlette faşist ve kökten dinci görüşlerin sergilenip örgütlenmesine izin veremez. Böyle bir toplumda devletçe akla yasak bölgeler konulmuş, düşünceler arasında eşitlik yerine hiyerarşi yaratılmıştır. Devlet gibi düşünmeme özgürlüğü yok edilmiştir. Bunun doğal ve tutarlı sonucu şudur. Devletin benimsediği akımı ya da dünya görüşünü reddeden kişiler, yurttaş bile olsalar, devlet kademelerinde ya görev alamayacaklar ya da resmi görüşten yana görünerek ikiyüzlü yollarla buralara sızmak durumunda kalacaklardır. İnceleyin faşist, komünist, kökten dinci rejimleri benimseyen devletleri. Memurların gizli sicillerinde görevlerinin resmi ya da karşıt görüşlerden hangisini benimsediği denetleyenlerce yansıtılmıştır. Görevli ilk fırsatta kovuşturulur, yerinden edilir. Yasaklanan akımlar yer altına sızarlar. Kimin ne olduğu belli değildir. Devlet de toplumda bireyler de ikiyüzlüdür. Çünkü saydamlığa izin verilmemiştir. Ortam siyasal demagojiye, sömürüye, popülizme ve oy avcılığına yatkındır. Bunlara yeltenmeyenler ilkelidirler, kahramandırlar ve devlet adamıdırlar. Ancak eğer çoğunluk resmi görüşten yana değilse, bu ilkeliler, kahramanlar, devlet adamları sürgüt yenik düşerler. Fırsatçılar, ikiyüzlüler ise çoğu zaman kazanırlar. O yüzden politika, yalan ve ikiyüzlülükle dürüstlüğün çarpıştığı niteliksiz bir kavgaya dönüşür. Oysa sivil toplumda böyle bir ortamın yaşanması büyük ölçüde önlenmiştir. hiç kimseye savunduğu görüş ya da inandığı din nedeniyle devlet görevi yasaklanmamıştır. İnancı, görüşü, nüfus cüzdanına ve gizli siciline yansıtılmamıştır. Devlet, nesnel ölçütlerle yapılan elemelerde başarılı olanları kadrolarına alarak yansızlığını kanıtlamıştır. Tersi yapıldığında, yani siyasal dinsel inançlara göre kadrolar doldurulduğunda, devlet yansızlığını yitirecektir. Böyle bir devletin alın yazısı çözülmedir. Çünkü yurttaşlar böyle bir devlete inanmazlar. Meşruluk inancı devleti ayakta tutan barış meleğidir. Ferraro. Onun yokluğu devlet yetmezliğine yol açar. Sonuç yıkımdır. Faşist ve komünist devletlerin son 50 yılda sergiledikleri örnekler bunu kanıtlamıştır. Türk Devleti. Bu bağlamda sözü demokrasi sivil toplum öyküsüyle yola çıkmış ve AGİK ile o doğrultuda hak ve özgürlükler belgelerine imza atmış olan devletimize getirmek istiyorum. Atatürkçülük. Eğer yapılacak yeni anayasada 1961 ve 1982 anayasaları gibi resmi görüşü benimseyen bir devlet söz konusu edilirse, böyle bir devlet demokratik ve hukukun üstünlüğünü savunan bir devlet olamaz. Çünkü resmi görüşten yana olmuş, karşıt görüşleri ve yandaşlarını dışlamıştır. Böyle bir devletin tutarlı olabilmesi için karşıt görüşleri ve örgütlenmelerini yasaklaması zorunludur. Çünkü yansız değildir, demokratik değildir, militan bir devlettir. Dahası böyle bir devlet Atatürk devrimini araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirecektir. Onun yörüngesinden saptıracaktır. Çünkü devrimin amacı çağdaş sivil toplumu kurmaktır. Amaçla araç birbirine karıştırılırsa vesayetçi dönemdeki direnişi sürdürmek gerekecektir. Bunun ise elbette çağdaşlıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Demokrasi ve hoşgörünün sınırı. Burada ortaya çıkan sorun şudur. Faşizm, komünizm ve kökten dinciliğe demokrasi izin verebilir mi? Bu bir başka deyişle, iktidara geldiklerinde kendini yok edecek akımlara izin verecek kadar demokrasi demokrat, hoşgörü hoşgörülü olacak kadar cömert olabilir mi? Buna hayır diyenler, demokrasi ve hoşgörünün öz savunma, meşru müdafaa hakkından söz ederler. Evet diyenler ise, insanın sağduyusuna inanmaktadırlar. Onlar özgürlüğe son verecek kadar zordan yana olan, hiçbir akımın çoğunlukça benimsenmeyeceğini belirtmektedirler. Sağduyu insanlar arasında eşit paylaşılmıştır. O nedenle bu sonuç kanımca doğrudur. Dünyadaki gelişmelerde bu ikinci anlayışı doğrulamaktadır. Unutmayalım ki aşırı akımlar ya dikta rejimi ya da bağnazlık ortamında gelişip iktidar olurlar. Çünkü toplum hoşgörü yokluğunun yarattığı tepkilerle bir uçtan öbür uca salınıp durur. Oysa demokrasi ve hoşgörü ortamı çatışmaları yok etmez ama onları dehasıyla yumuşatarak bir arada yaşatır. Aşık Veysel'in sadık yâri kara toprak gibidir. Karnını kazmayla yararsınız, tırnakla yüzünü yırtarsınız, size gül verir, bostan verir. Ben yalnızca iyimser değil gerçekçiyim de, tarihi buna tanık gösteriyorum. Görüşüm. Sanıyorum bu noktada kişisel görüşlerim de ortaya çıkmış oluyor. İlkim ben demokratım. Bir hukukçu yurttaş olarak militan devleti, militan demokrasiyi reddediyorum. O nedenle anayasada hiçbir resmi görüşe yer verilmemelidir. Değerler çatışmasında ve hiyerarşisinde demokrasi her türlü görüşe üstün tutulmalıdır. Esasen Atatürkçülüğün de uzak amacı, ereği, demokrasi olduğuna göre başka türlü düşünmekte olanaksızdır. Yakın amaç gerçekleşmiş ve varlık nedenini yitirmişse, demokrasi denilen uzak amaç, erek, karşısında Atatürkçü bir anayasanın ve devlet anlayışının son çözümlemede bu sonuçla birleşeceğine inanıyorum. Türkiye'de demokrasiye hazırlık dönemi bitmiş, salt demokrasiye geçilmiştir. Böyle bir dönemde devlet ve anayasa resmi görüşlerden arındırılmalıdır. Esasen kim ki demokrattır, bir başka sonuca ulaşamaz. Evet, bir demokrat olarak yansız devletten yanayım. Demokrat bir devletin başka türlü olmasını düşünemiyorum. Ancak devlet nedenli yansız olmak durumundaysa, birey de bir görüşü seçmek yanlı olmak durumundadır. Birey için doğal olan da budur. Ben birey olarak Atatürkçü görüşten yanayım. Dün öyleydim, bugün de öyleyim. Atatürkçülüğün katı bir ideoloji değil, uygulama temelinde gelişen esnek bir dünya görüşü olduğuna inanıyorum. Atatürkçülük bilimin yaşama uygulanmasıdır. Bu anlamda Atatürkçülüğü bütün gücümle savunuyorum. Bilim yaşama yansıtıldıkça Türk halkının esenliğe kavuşacağı inancındayım. Bu bağlamda 1920-1938 yılları arasında gerçekleştirilen devrimi ve uygulamasını zorunlu bir geçiş dönemi olarak algılıyor ve haklı buluyorum. Atatürk yolunu iyi seçmiştir. Asker, sivil, bürokrat egemenliği gibi olumsuzlukların 1930 Atatürkçülüğünün resmi görüş olmaktan çıkarılmasıyla yok edileceği inancındayım. Esasen böyle bir tutumun yukarıda da vurguladığım gibi Atatürkçülüğün ulaşmak istediği erek olduğuna ve Atatürkçülükle bütünleştiğine inanmaktayım. Böylece anayasaya resmi görüş olarak yansıyan Atatürkçülüğün devlet desteğinde gevşeyip dinamizmini yitirme tehlikesinden arındırılması da sağlanmış olacaktır. O kendi gücüyle ayakta kalacak kadar yeterlidir. Özetle ben, demokrat olduğum için yansız bir devleti ve böyle bir devlet ve toplumda her türlü düşüncenin, bu arada savunduğum Atatürkçülüğün, laikliğin, karşı çıktığım faşizmin, komünizmin ve kökten dinciliğin bir akım olarak yan yana yaşama ve örgütlenme haklarını savunuyorum. Bunlardan herhangi birinin yaşama haklarına son verecek her türlü tutumun karşısındayım. Ancak birey olarak demokrasi içinde demokratik bir hak olarak seçtiğim ve savunduğum görüş Atatürkçülüktür, laikliktir. Tek kurtuluş da onda görüyorum. Diyesim şudur, Türk ulusu Atatürk'ten vazgeçemez, vazgeçmemelidir. Ancak Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü damıtarak bugünün demokratik konjonktürüne uyarlamak zorundadır. Zira hiçbir şeyin akla ipotek koymadığı bir anlayıştır Atatürkçülük. Atatürk bile kendi koyduğu düsturlarının değişmezliğini reddetmiştir. Ne zaman ki dogmacılığa sapılır, işte o anda Atatürkçülük öldürülmüş olur. O yüzden Atatürkçülüğün son amacı ereği olan özgürlükçü çoğulcu demokrasi dönemine girdiğimizi artık algılamalıyız. Bu ereği gerçekleştirmeliyiz. Bunu başaramazsak Atatürkçülük yörüngesinden çıkacak, 1930'larda yaşanan tarihsel bir kesite indirgenecektir ve elbette yazık olacaktır. Genç Cumhuriyet'in kolları. Adam Sanat, Temmuz 1990. Vosges alanındaki Victor Hugo'nun evini ilk kez 1968'de görmüştüm. Daha sonra kaç kez gittiğimi anımsamıyorum. 27.5.1990'da bir kez daha gördüm. Victor Hugo da bir insan olduğuna göre resimleri, tabağı, çatalı, yazı masası, kalemleri, yatağı, sevdiği eşyaları olacaktı elbette. Ne bunlar ne de onun geniş alnı, iri elleri, onar yıl arayla kesilmiş ve gittikçe ağarmış saçları fazla ilgilendirmedi beni. Evde ilk gözüme çarpan şu oldu. Victor Hugo 18.6.1861'de Waterloo savaş alanını gezmiş, oradan birkaç mermi, bir atmalı ve çiçekler toplamış, çiçekleri özenle kurutmuş. Bunların hepsi de camın altında boynu bükük öylece duruyorlardı. Romantizmin en büyük temsilcisinin bunları savaş ve barış yazarı Tolstoy'a ulaştırması kim bilir ne denli güzel olurdu diye düşündüm bir an. Victor Hugo'nun evinde beni en çok ilgilendiren, daha doğrusu etkileyen şey ise şu oldu. Girişte merdivenlerde sefillerdeki Cosette'in bir yontusu var. Kovasını taşıyor iki eliyle. İçeri giriyorsunuz. Bu kez aynı kovayı Jean Valjean'la birlikte taşıyorlar. Bir başka odaya geçiyorsunuz. Bir resim daha. Aynı kova bu kez Cosette'in sağ kolunda. Ama bu cılız kol kovanın kulpuna değmiyor bile. Onu aslında Jean Valjean taşıyor. Kara kalemle yapılan resmin altında şunlar yazılı. Victor Hugo ve Genç Cumhuriyet. Demek ressam Villiet, sefiller yapıtının kahramanlarından Jean Valjean'ı, Victor Hugo, Cosette'i de Genç Cumhuriyet olarak düşünmüş. Yük bütünüyle Victor Hugo'nun kollarında. O gün bugündür düşünüyorum. Bu resimdeki bildirinin gerçek anlamı acaba nedir? Sefilleri yazarken Victor Hugo da aynı şeyleri düşünmüş müdür bilemiyorum. Ama benim aklıma iki olasılık geldi. Birincisi şu, Hugo ya da Villiet Genç Cumhuriyet'e ağır yüklemek istememektedirler. Onlara göre Cumhuriyet gençtir, deneyimsizdir. Taşıyamayacağı yükün altında ezilmemelidir. Eğer bildirinin anlamı bu ise o yükten amaç nedir? Akla şu geliyor. Acaba bir cumhuriyet, daha doğrusu bir demokrasi, %100 demokrasiye doğru ilerlerken yavaş yavaş mı yol almalı yoksa birdenbire mi? Çölde susayan insanın bir solukta 1-2 litre suyu içip ölmesi gibi, acaba demokrasi de tam bir özgürlükler rejimiyle bir çırpıda kotarılırsa bunu sindiremez mi? Ya da karanlıktan birdenbire güneşe çıkarılan bir insanın gözü önce nasıl kamaşır ve sonra çevreye uyum sağlarsa acaba demokrasi de bir süre bocaladıktan sonra mı rayına oturur? yavaş yavaş yol alınması demokrasi için geçerli bir özür olabilir mi? Belki de Hugo ya da ressam Villiet'in bildirisi bu değildir. Kim bilir? Jean Valjean'la Cosette'in baba kız sevgisiyle birbirlerine bağlılıkları, bir babanın kızına karşı beslediği sevecen duyguları ona hiçbir zaman kıyamayacağı düşünülürse, genç demokrasinin üzerine bu duygularla titremek, onu korumak gerektiği mi vurgulanmak istenmiştir? Elbette bu da düşünülebilir. Bu bağlamda kalarak ülkemi düşündüm. Bugün Fransız Cumhuriyeti'nin ve demokrasinin olgunluk dönemini yaşadığından, bu rejimi benimsemek isteyen ülkelere esin kaynağı olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Ancak Hugo'nun ya da Villiet'in genç dedikleri Fransız Cumhuriyeti, daha doğrusu demokrasi o sıralarda bile 150 yaşına yaklaşıyordu. Buradaki kısalık uzunluk ölçüsü elbette insan ömrüne göre değil. Bu ölçüler ve değerlendirmeler açısından bakıldığında bugün bile Türk demokrasisinin Fransızların genç cumhuriyetiyle aynı yaşta olmadığı açık. Gerçi ülkemizde özgürlüğe yönelik ilk adımların tarihi 100 yılı aşmıştır. Ama cumhuriyetimiz henüz 67, demokrasimiz ise 45 yaşındadır. Yani ikisi de gepegenç. Bununla kusursuz bir özgürlük rejimine doğru yavaş yavaş ilerlememize, demokrasimizin her 10 yılda bir tökezlemesine, sık sık yaşanan geriye dönüşlere özür arıyor değilim. Amacım genç demokrasimize karşı hoşgörü açımızı genişletmemiz, ona bir baba sevecenliği ile yaklaşmamızdır.